Yuhanna 6. bölüm. İlk 14 ayet. Uzun zamandır yapmadık, yine yapalım. Ayağa kalkalım. İlk 14 ayeti kim okumak ister? Önce sorayım, var mı istekli bir kişi? Sen okumak istiyorsun, tamam. Aytaç okumak istiyor. Ayağa kalkalım. İlk 14 ayeti Aytaç bize okusun. Sonrasında da birlikte içeriğini anlamaya çalışalım.
Bundan sonra İsa Celile Taberiye gölünün karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp öğrencilerininle birlikte oturdu. Yahudilerin Pesah bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a bunları doyurmak için nereden ekmek alalım diye sordu. Bu sözü onu denemek için söylendi. Aslında kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu yanıtı verdi. Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez. Öğrencilerden biri Simon Petrus kardeşi Andreas İsa'ya dedi ki, burada 5 arpa ekmeğiyle 2 balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki? İsa, halkı yere oturtun dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine arta kalan parçaları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın dedi. Onlar da topladılar. Yedikleri 5 arpa ekmeğinden arta kalan parçalarla 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce gerçekten dünya gelecek olan peygamber budur.
Evet. Şimdi neyi görünce? Mucizeyi görünce, değil mi? Günümüzde de öyle değil mi? Mucizeler peşinden koşan insanların sayısı az değil. Buyurun oturun sevgili kardeşler. Şimdi gerçekten okuduğumuz gibi birkaç gün İsa ile birlikte İsa'nın ardından gitmeye çalışan ve onu büyük bir istekle, büyük bir arzuyla izleyen büyük bir insan kalabalığı olduğunu okuduk. Şimdi bu kalabalığın amacı neydi? Yani İsa'yı izlemiş olmalarının amacı neydi? Kendileri için gerekli olan o ruhsal dersleri işitmek, kendileri için gerekli olan dersleri öğrenmek ve ikinci ayette de zaten bunu bir parça görebiliyoruz, okuduk. Mucizelere, İsa'nın yapacağı mucizelere tanık olmak değerli kardeşler. Ben diyorum ki aslında günümüz topluluklarına baktığımız zaman gerçekten de bunu söylemem yanlış değil. Kendim de bizzat tanık olduğum için bugün sohbetlerde bile ikili sohbetlerde olsun, toplum içerisinde belki birkaç kişiyle birlikte yaptığınız sohbetlerde olsun söylenen bir ifade var. Göster bana inanayım. Yap şunu, kabul edeyim. Değil mi? Dünyanın bize sunduğu bu. Değil mi? Önce ispatla, ondan sonra inanayım. Ama kutsal kitap gerçeğine baktığımız zaman ispatla inanayım gerçeği yok. Ne gerçeği var? Hatırlayın, İsa, Lazar'ın kardeşi vardı, Marta. Ne demişti ona, hatırlıyor musunuz? İman et, Tanrı'nın yüceliğini göreceksin. Bu ne demektir? Yani Önce iman, ondan sonra Tanrı'nın yüceliğini tanık oluyoruz. Yani kutsal kitap tam tersidir. Önce ispatla değil, önce iman, ondan sonra Tanrı'nın yüceliği ortaya çıkıyor. Burada da halkın İsa'nın ardından istekle gidiyor olmasının temel nedeninin gerçekten de mucizeler olduğunu düşünüyorum. Her neyse, ama görüyoruz ki değerli kardeşler burada İsa'nın insanlarla birlikte sürekli olduğuna tanık oluyoruz. Yani Rabbimiz o kadar yoğun bir tempo içerisindeydi ki bırakın değerli kardeşler yemek yemeyi, oturup dinlenmeye bile fırsatları olmadığını okuyoruz kutsal kitapta. Örneğin Markos kitabına baktığımız zaman 6. bölüme, Markos 6. bölüme baktığımız zaman 31. ayette İsa o yoğun tempo içerisinde gelin diyor, tek başımıza sakin bir yere gidelim, biraz dinlenin. Yani yoğunluk içerisinde olmuş olduklarından dolayı dinlenme ihtiyacı duyuyorlar. O kadar yoğunluk vardı ki gerçekten bırakın dinlenmeyi, yemek yemeye bile fırsat bulamadıklarını net bir şekilde bu gösterdiğim ayette görebiliyoruz sevgili kardeşler. Demek ki Rabbimizin yoğun bir tempo içerisinde olması, insanlarla sürekli iç içe olması, onların ihtiyaçlarına elini uzatmış olması bize neyi gösteriyor? Bize şunu gösteriyor. Recep, Tanrı'nın gözünde ne kadar önemli. Ayşe, Tanrı'nın gözünde ne kadar önemli. Hatice, Tanrı'nın gözünde. Yani insanların Rab İsa'nın önünde, Tanrı'nın önünde ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu çok net bir şekilde açıklamış oluyordu, göstermiş oluyordu. Şimdi bu duruma baktığımız zaman, bu olaya baktığımız zaman, bu olayı mercek altına aldığımız zaman görülebilen sorun neydi burada? Temel neden neydi? Sorun neydi? Bir kalabalık var. 5000 erkekten oluşan bir kalabalık var. Ve bu kalabalığın nasıl doyurulacağı? Yani evet bir sorun var. Sorun karşısında biz bu soruna nasıl bir çözüm getirebiliriz? Ve gerçekten de burada da gördüğümüz gibi değerli kardeşler, öğrencilerden değişik öneriler getiriliyor soruna çözüm olsun diye. Şimdi bizler de genelde ne yapıyoruz? Bir sorun karşımıza dikildiği zaman ne yapıyoruz? O sorun üzerinde düşünüyor ve o sorun içerisinden nasıl çıkabiliriz diye kafa yormaya başlıyoruz ister istemez, doğru mu? Ya da birilerine paylaşıyoruz, fikir danışıyoruz. Ya Hatice sen ne düşünüyorsun? İbrahim sen ne düşünüyorsun? Ya da Ayşe sen ne düşünüyorsun diye. Ne yapıyoruz? Kişilerin fikirlerini öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi burada da kardeşler aracılığıyla değişik öneriler getiriliyor. Şimdi bu önerilerin neler olduğuna bakmazdan önce öğrencilerin getirdiği önerilere baktığımız zaman neyi gösteriyor biliyor musunuz? Gerçekten bugün aslında insanın ne durumda olduğunu gösteriyor değerli kardeşler. Gerçekten de bizler ister istemez nasıl ki durumlar karşısında sorun ve bir çözüm üretmeye çalışıyorsak burada da öğrenciler aynı yolu izliyorlar. Şimdi burada şunu da ifade etmek gerekiyor. Aynı olayın anlatıldığı Markos 6. bölüme baktığımız zaman orada toplulukta sadece erkeklerin olmadığı, kadın ve çocukların da olduğu bize açıklanıyor. Demek ki burada 5000 derken ona belki kadınları ve çocukları da ilave etmek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Yani biz buna 10 bin deriz ya da 8 bin deriz fark etmez ama 5 binden çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Yanlış söyledim. Markos 6 değil, Matta 14'te. Matta 14. bölümde, pardon sevgili kardeşler. Orada diyor ki Matta 14:21'de yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç 5 bin erkekti diyor. Hariç. Yani ilave edilmemiş haliyle 5 bin civarında ama 5 binden çok daha fazla olduğunu bize gösteriyor değerli kardeşler. Şimdi böyle bir sorun var. Yaklaşık 8-10 bin civarında ya da 12 bin civarında bir insan kalabalığı var ihtiyaç içerisinde. Ama öbür tarafta o ihtiyacı karşılayacak bir elde olan bir miktar var. Nedir o? 5 somun ekmeği, 2 tane balık. Şimdi bir tarafta böyle bir ihtiyaç, öbür tarafta bu ihtiyaca karşılık duran elde olan miktar. Şimdi soruna bakıyorsunuz, ihtiyaç içerisinde olan insanlara bakıyorsunuz ama elde olan sepette olana bakıyorsunuz. Elde olan insan kalabalığının ihtiyacını karşılayacak durumda değil. Bu bize neyi açıklıyor? Bize bu şunu açıklıyor. İnsanın Tanrı önünde ne kadar yetersiz ve güçten yoksun olduğunu gösteriyor. Yani bizim aslında gücümüz 5 somun ekmekle 2 balık o kadar. Ama bakıyoruz ki ileride bu bizim yetersiz olarak gördüğümüz, bizim gözümüzde yetersiz olan miktarın o kadar büyük bir ihtiyaç içerisinde olan kalabalığa yettiğine tanık oluyoruz. Hatta arttı bile. 12 sepet dolusu. Yani bunu insan gördüğü zaman gerçekten müthiş bir olay. Değerli kardeşler. O zaman burada şunu görmemiz lazım. Evet, önümüzdeki sorunlar büyük olabilir. Önümüzdeki sıkıntılar bizi aşıyor gibi görünüyor olabilir. Ama emin olun sizde olan o karşınıza dikilen sorundan çok daha büyük. Yani sizin sahip olduğunuz değerler o karşınızda dikili olan sorunları aşabilecek yeterlikte olduğu kesin ve net sevgili kardeşler. Onun için burada sorunu çözmemiz gerekiyor. Şimdi ben kendime sordum, birkaç kez sordum. 2 hafta önce de sormuştum aynı şeyi. Yani burada baktığım zaman ya böyle bir sorun var, ben bu soruna nasıl bir çözüm getirebilirim? Şimdi insani mantıkla düşündüğün zaman, ben Recep olarak düşündüğüm zaman bu insan kalabalığını doyurmak insan gözünde imkansız. En güzeli ya gönderelim evlerine geri gitsinler. Doğru mu? Mutlaka evlerinde yiyebilecek, mutlaka bir miktar yiyecek olmalı. Herkes kendi evinde ne kadar yiyeceği olduğunu biliyor. Doğru mu? Yani şöyle düşünüyorum. Sorundan kaçmak, yani soruna çözüm üretmek yerine, yani sorun karşısında ne yapmamız gerekiyor? Rabbe sığınarak çözüm üretmek yerine sorundan kaçmayı bir çözüm olarak görüyoruz. Şimdi kendi hayatımıza baktığımızda sorunlar karşısında adam sen de boş ver ya deyip de arkamıza döndüğümüz dönemler hiç olmadı mı Hatice? Çok oldu bak. Hem de oldu demiyor bakın ha çok oldu diyor. Hangimizde olmadı? Sorundan kaçmayı çözüm olaraktan görüyoruz. Ben bunu neden söylüyorum? Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman belki bir tane örnek verebiliriz. Hatırlarsanız orada Matta 15. bölümde ilginç bir olay yaşanıyor. Matta 15. bölümde. Kenanlı bir kadın var. Ve Kenanlı kadının bir kızı var. Cine tutsak. Şimdi bu bir sorun mu? Evet. Kadın biliyor ancak bu sorun Rabbin ellerine teslim edilmesi gerekiyor. Ve bu sorunun kaynağı Rabbimizin kendisi olduğunu biliyor Kenanlı kadın. Ama ilginç olan, öğrenciler böyle bir sorun karşısında İsa'ya bir teklif sundular. Biliyor musunuz o teklif ne? Bakabilir misiniz 23. ayete? 15. bölümün 23. ayetine bakabilir misiniz lütfen? Ne diyor orada? Hatice, buldun mu? Okur musun lütfen?
İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp sal şunu gitsin diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor.
Bakın, görebiliyor musunuz? Şimdi diyor ki sal şunu gitsin, arkamızdan bağırıp duruyor. Sorun var ama sorundan kaçma eğilim var. Çünkü öğrencilerin gözünde bu bir sorundu, bu bir dertti. Ne lüzum var? O sorunun bir parçası olalım. Salla gitsin ya diyor. Başımızın belası. Affedersiniz. Yani onu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Sal şunu gitsin. Ama değerli kardeşler bakın. Bu Recep'in gözünde bir derttir. Belki İsmet'in gözünde de bu bir derttir. O sorun bizim gözümüzde bir derttir. Ama bakın Rab o sorunu ne yapıyor? Kendi yüceliği için kullanıyor mu? Kullanıyor. Demek ki Recep'in gözünde dert olan, Recep'in gözünde bir anlam ifade etmeyen sorun, Rabbin yüceliğini gösterebilecek, Rabbin inayetini açıklayabilecek bir araç durumunda Rab bunu kullanıyor. Bu harika değil mi? O zaman sorunları şöyle görelim. Birer dert olarak görmeyelim. Rab kendi yüceliğini göstermek için, Rab dertlerin içerisinden, sıkıntıların içerisinden geçmemize izin veriyor değerli kardeşler. Onun için söylemek istediğim şu. Her birimizin yaptığı gibi öğrenciler de ne yapıyorlar? Sorundan kaçma eğiliminde bulunuyorlar değerli kardeşler. Onun için bizim gözümüzde dert olan Rabbin gözünde dert değildi. Çünkü bu insanlar birkaç gündür İsa ile birlikte günlerce yürüyorlar. Güçten yoksun, yorgun düşmüşler. İhtiyaçları karşılanması lazımdı bir şekilde. İsa gördü, onların ihtiyaçları var. Bu ihtiyaç karşılanması lazım. Çözüm değil onları eve göndermek. Zaten güçten yoksun kalmışlar, yorgun düşmüşler, aç, belki susuz bir şekilde birlikte beraberlik yaşamışlar. Ve Rab diyor ki hayır, bunlar bir şekilde, bunların ihtiyaçları bir şekilde karşılanması gerekiyor. Şimdi öğrencilerin getirdiği önerilere bakalım. Ama bu önerilere, öğrencilerin getirdiği önerilere bakmazdan önce Rabbimizin çok güzel bir özelliği var. Ben bunu söylemek istiyorum. Neden bunu söylemek istiyorum değerli kardeşler? Bugün günümüzde her kilise demiyorum ama birçok kilise var ki o kilisede inanılmaz şovlar yapılıyor. Nedir bu şovlar? Mesela adam bir üflüyor, adamlar yere yıkılıyorlar. Ya da adam dikiliyor, üflüyor ama yere yıkılırken, arka üstü düşerken de arkasından onu tutan biri var. Ben her zaman kendime sormuştum, ya düşüren eğer kutsal ruhsa niye kutsal ruhunu yavaş yavaş indirmiyor aşağıya? Arkadan birisi tutması gerekiyor. Ve ben şov olaraktan gördüğüm, bunlar her biri yapılıyor bu şovlar, delilerce gülüyorlar. Ve üfleyince yere düştüğü zaman yuvarlanıyorlar yerde. Bayanların etekleri var, etekler bile açılıyor. Bakın ben bunu yürekten size söylüyorum. Burada hiçbir kardeşi eleştirmek istemiyorum. Hiçbir topluluğu eleştirmek istemiyorum. Ama ben burada bunu öne çıkarmamdaki neden şu. Benim Tanrım düzen Tanrısı. Karışıklık Tanrısı değil. Üflemeli püflemeli olacak işler değil. Tanrı'nın düzen içerisinde, sağlıklı bir şekilde, bir düzen içerisinde hareket ettiğine tanık oluyoruz değerli kardeşler. Bu bence çok önemli. Şimdi yeri gelmişken söylemek istiyorum. Bunu ikili konuşmalarda belki İsmet seninle de konuştuk çok. İbrahim'le de belki çok konuştum. Enver'le de çok konuştum bu konuyu. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman düşme şekilleri var. Birincisi geriye düşme var. İkincisi öne düşme var. Ama kutsal kitapta geriye düşme neyin simgesi? Yargının simgesi. Bakın Yuhanna 18. bölümde. Bakın Yuhanna 18. bölümde. Yuhanna 18. bölümde İsa'yı tutuklamaya geldiler. 6. ayet. İsa'yı tutuklamaya geldiklerinde Ferisilerin görevlendirdiği askerler ve görevliler geldiklerinde İsa kimi arıyorsunuz? İşte İsa Mesih arıyoruz deyince İsa'nın verdiği yanıt ne? 6. ayet okuyan var mı? Lütfen okuyabilir misiniz? 18:6.
İsa ya. Benim deyince gerileyip yere düştüler.
Bakın. İsa ne dedi? Benim dedi. Burada Yunanca'da ne kullanıyor biliyor musunuz? Ego, emi. Açın Tesniye kitabını, yani Yeni Antlaşma'da Yaratılış kitabını. Lütfen açın Yaratılış kitabını. Çıkış kitabını. Üçüncü bölümü. Musa çağrılırken orada ilginç bir ifade var. Aynı ifadeyi İsa kullanıyor. Aynı ifadeyi. Üçüncü bölüm. 14. ayette ben yani konunun birazcık dışına çıkıyorum. O yani İsa'nın neden burada insanları oturttu? Bakın bu çok önemli. Ha, bir düzen içerisinde hareket ettiğini açıklamam gerekiyor. O açıdan bu karışıklıklara da girmem gerekti. Kusura bakmayın. 14. ayette ne diyor? Çıkış 14'te. Musa'yı çağırdığında ben nasıl söyleyeceğim, ne diyeceğim diye sorduğunda Tanrı Musa'ya ne diyor?
Tanrı benim. Benim dedi. İsraillere dedi ki beni size benim diyen gönderdi.
Bak ben benim. Ego ima aynı sözü kullanıyor. İsa benim sözü burada aynı söz. Tanrı'nın kullandığı ben benim. Yani İsa'nın tanrılığını açığa çıkartıyor. Değerli kardeşler bu çok önemli. Yani İsa benim dediğinde orada aslında tanrılığını öne koyuyordu onların önüne. İşte o güç onları ne yaptı? Geriye düşürdü. Neden geriye düşürdü? Ben şöyle düşünüyorum. Onlar iman etmemiş olduklarından dolayı, imanlı olmamış olduklarından dolayı onlar geriye düştüler. Bu yargının simgesiydi. Ama bir de kutsal kitapta birçok Tanrı adamlarına bakıyoruz. Ne diyor orada? Diyor ki Tanrı'nın önünde yere kapandılar. Böyle kapandılar. Yani bu neyin simgesi? Tapınışın simgesi. Onun için hatırlayın İbrahim'in hizmetçisi, uşağı görevlendirildiği zaman Yaratılış kitabında 24. bölümde 52. ayette orada bunu görüyoruz bakın. Geriye değil öne kime tapındığını net bir şekilde gösteriyor. 24-52. Bölüm 24, Yaratılış 24. Belki kim bulduysa ya da İsmet bulduysan sen oku. 24-52. İbrahim'in uşağı Rabbe tapınmak için yere kapanıyor. Öne doğru bir eğilim var değerli kardeşler. Geriye doğru değil. Demek ki bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ne diyor İsmet orada 52. ayette?
İbrahim'in uşağı bu sözleri duyunca yere kapanarak Rabbe tapındı.
Bakın yere kapanıyor. Birçok Yeremiya'ya baktığınız zaman, Daniel'e baktığınız zaman Eyüp o da yere kapandığını, Rabbin önünde yüzüstü yere kapandığını okuyoruz net bir şekilde. Birçok yerde bunu görmek mümkün. Demek ki geriye düşme yargının simgesiydi. Öne kapanış, Rabbe tapınışı gösteriyor sevgili kardeşler. Evet bunu söyledikten sonra belki şu şekilde devam edelim. İsa ne yapıyor burada? Düzen tanrısı diyoruz ya, karışıklık tanrısı değil. Ne yapıyor? Önce onları oturtuyor. Oturtuyor. Doğru mu? Öyle okuduk. Yani orada ayak üstünde hareket yapmıyor, önce oturtuyor. Yani biz aynı olayın belki bunu daha net anlamak açısından ya da kanıtlamak açısından Markos 6. bölüme baktığımız zaman 40. ayete aynı olay orada da anlatılıyor. Daha net ve açık. 6:40'ta şöyle diyor, halkı yüzer, ellişer kişilik bölükler halinde oturttu diyor. Bakın, ellişer, yüzer. Bir düzen var. Hatta iki hafta önce örnek vermiştim burada. Demiştim ki, Türkiye'de deprem olduğunda insanlar yardıma hemen koştular. Bizlerin kültüründe en önemli şeylerden bir tanesi. Adam kendi evindeki ekmeğini bile aldı, gitti. Torbaya sarmış ne varsa insanlara yardım etsin diye. Ama insan kalabalığı ve insanlar böyle ihtiyaç içerisinde ve onlara böyle attılar. Hatırlıyor musunuz? Sığınmacılar Almanya'ya geldiğinde hangi ülkedeydi bilmiyorum. Yalan olmasın. Yalan söylemiş olmayayım. Ya Polonya'da ya da Macaristan'da. Ya Macaristan'daydı. Aynı işi yaptı. Orada kalabalık var. Ekmek attılar ve ne yaptılar? Çocuklar altta çiğnendi. Düzensizlik, kılışıklık. Rab ne yapıyor burada? Düzen içerisinde hareket eden bir Tanrı. Bu harika bir şey. Biz bunu görmemiz lazım. Özellikle değerli kardeşler, 1. Korintosan 14. bölümde 33. ayette bu çok net bir şekilde bize açıklanıyor. Çünkü diyor Tanrı karışıklık değil, esenlik ve düzen Tanrısı. Bakın bu çok önemli. Karışıklık Tanrısı değil. Düzen Tanrısı sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz Pavlos aracılığıyla Korintoslara yazmış olduğu mektupta kilisedeki düzen hakkında, bu da bir kilise, burada da bir düzen olması lazım. Oluyor ama değil mi? İlahisi bir düzen içerisinde değil mi? Yönlendirmesi bir düzen içerisinde. İstekler, herkes bir kafadan bir şey söylemiyor değil mi? Bir istek var. Değil mi? Bir düzen var. Bir düzen olmak zorunda. Mutlaka. Ve düzen hakkında konuşurken bakın Pavlos ne diyor sevgili kardeşler? İlk mektup 14. bölüm 40. ayette her şey diyor. Bakın ne olursa olsun ama ilahiler, ama vaaz, ama yapılan diğer şeyler. Ne olursa olsun her şey bakın ne diyor? Uygun ve düzenli biçimde yapılsın. Neden? Çünkü Tanrı karışıklık Tanrısı değil. Nokta. Düzen Tanrısı sevgili kardeşler. Şimdi ilk çözüme bakalım. İlk çözüm önerisi kimden geliyor? İlk çözüm. Okuduk. Filipus. Değil mi? Filipus'tan geliyor. Bakın. İlk çözüm önerisi Filipus'tan geliyor. Şimdi 5. ayete bakın. İsa Mesih 5. ayette Filipus'a ne diyor değerli kardeşler?
Nereden ekmek alalım?
Şimdi bakın. Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım diye sorduğunda Rabbimiz Filipus'un yanıtı ne? 7. ayet okuyun.
Filipus ona şu yanıtı verdi. Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez.
Şimdi bakın. Yani Rab ne soruyor? Diyor ki bunları doyurmak için nereden ekmek alalım? Verdiği yanıt ya bunlara 200 liralık ekmek bile yetmez. Ya soru bu muydu? Bakın 38 yıllık hastadan söz etmiştim. Haftalar öncesi burada paylaşırken. 38 yıllık hastaya İsa bir soru sordu. Neydi soru hatırlayın? Bitti. İyileşmek ister misin? İyileşmek istiyor musun? Şimdi Rab soruyor bizim İbo'ya. Diyor ki İbo, İyileşmek istiyor musun? İbo diyor ki ya benim kimsem yok. Doktora götürecek kimsem yok ki beni doktora götürsün. Ulan soru bu değil ki. İstiyor musun, istemiyor musun? Şimdi o 38 yıllık hasta ne diyor? Ya birisi yok ki diyor beni alsın getirsin su çalkalanırken beni havuzun içerisine koysun. Soru bu değil. Rab sana demedi ki ya kimsen yok mu seni bu suya getirip de bırakacak? Kimsen yok mu diye sorusu sorsaydı yanıt bu olurdu. Ama burada ekmek nereden alalım diyor. Verdiği yanıt tamamen farklı bir şekilde veriliyor değerli kardeşler. Demek ki burada Filipus neye odaklı? Masraflara odaklı değerli kardeşler. 38 yıllık hasta dalgalanan çalkalanacak olan suya odaklı. Filipus burada masrafların ne kadar olacağına odaklı değerli kardeşler. Demek ki aslında burada Bana göre Filipus'un vermesi gereken yanıt yine benzer bir olayın yaşandığında Petrus'un verdiği yanıt gibi olması gerekiyor. Şimdi benzer bir olay yine olduğunda yaşam ekmeği hakkında Rabbimiz konuşurken Petrus'un verdiği yanıt harikaydı. Bakın Yuhanna 6. bölümde 68. ayet 6. bölüm dediğiniz zaman Yuhanna 6'da şey var. Öğrencilerin bazıları İsa'yı terk ettiler. Hatırlıyor musunuz? İsa'yı terk edince soru neydi İsmet? Ya doğru ama ne dedi? Bir soru sor dedi ki siz de mi beni terk ediyorsunuz? Doğru mu? Siz de mi beni? Soru buydu. Petrus'un verdiği yanıt gerçekten de İsa'nın sorduğu soruya tam bir yanıttı. Bakın ne diyor 68. ayette? Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın kaynağı sensin. Bana göre Filipus ne demesi gerekiyordu biliyor musunuz? Ya Rab ne demek ekmeği nereden alalım? Ekmeğin kendisi sensin. Yani her şeyin çözüm kaynağı sensin. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Sen yeter ki emret, biz neyse bizim üzerimize düşen onu yapalım. Doğru mu? Yani şöyle bir anlaşılsın diye örnek vermek gerekirse, yine iki hafta önce verdiğim gibi, şöyle düşünün, şelale var, gürül gürül akan bir şelale var. Siz o şelalenin yanındasınız, geliyorsunuz bana diyorsunuz ya Recep abi, nereden su bulacağım? Ulan şelale var dibinde şakır şukur akıyor. İsa hatırlayın bir kez öğrencilerle birlikte fırtınaya yakalandılar. İsa ne yapıyordu? Teknenin kıç kısmında uyuyordu mışıl mışıl. Şimdi öğrenciler telaşa kapıldılar değil mi? Bakın aslında bana göre şöyle düşünmeleri lazımdı. İsa bizimle beraber. Bizimle beraber olmanın sevinciyle o rahatlığı yaşamaları gerekirken İsa'yı ne yaptılar? Suçladılar mı? Aldırmıyor musun? Ölüyoruz ya. Senin umurunda bile değil diye ne yaptılar? Markus 4. bölümde yanılmıyorsam orada ne yaptılar? İsa'yı eleştirdiler, yargıladılar, suçladılar. Neden değerli kardeşler? Çünkü bütün gözler fırtınaya odaklıydı. Ölüm korkusuna odaklıydı. Şimdi buradaki kişiler de hesaba, kitaba, matematiğe odaklı. Değil mi? Yani İsa'ya odaklı olması gerekirken başka başka şeylere odaklı. Demek ki onların soruna odaklanmış olmaları ne yaptı? Onların bakış açılarını bozdu. Onların bakış açılarına zarar verdi. Ve 5. ayette İsa bu soruyu sorduğunda bana göre bunları doyurmak için nereden ekmek alalım sorusunu sorduğunda aslında İsa bana göre Filipus'a şunu diyordu. Ya ben Filipus biliyorum bu insan kalabalığı büyük. Eldeki 5 parça ekmeğin 2 tane balığın yetmeyeceğini de ben biliyorum. Bundan eminim. Ama bakın bu çok önemli. Rab bunu zaman zaman yapıyor bizde. Ha hatırlayın. Fırtınaya yakalandıklarında değil mi? İsa su üstünde yürüyerek onlara doğru gitti değil mi? Ama önce Petrus gelmek istedi. İsa gel dedi. Petrus suyun üzerinde yürüdü. Doğru mu? Şimdi bakın şöyle düşünün sevgili kardeşler. Rabbimiz bu fırtına olayında baktığımız zaman fırtına öncesinde bir mucize yaşadılar. Yine bu yaşanan olay. Bu 5000 kişinin doyması. Şimdi bunlar gördüler ki benim Rabbim ya her şeye kadir. Yani 5000 kişiyi olağanüstü bir şekilde ya da 10.000 kişiyi olağanüstü bir şekilde ihtiyaçlarını karşıladı. Hemen sonrasında bu fırtına olayı var. Yani şöyle tamam siz öğrendiniz. Benim Rabbim çok harika bir Rab. Hadi bakalım. Göreceğiz. Siz ne kadar Rabbin ne kadar harika olduğunu öğrendiniz. Bunu bir görelim. Şimdi burada ben aynı durumu sanki görüyorum. Yani Filipus'a diyor ki ya ben biliyorum. İhtiyaç büyük. İnsanı gözle Bu ihtiyacın karşılanması mümkün değil. Ama ben görmek istiyorum Ayşe. Sen hani güveniyorum güveniyorum diyorsun ya. Ya da Aytaç ya da İsmet ya da sizler. Hepimiz ben de dahil. Hani diyoruz ya ben Rabbime güveniyorum tabii ki. Rab diyor ki ya tamam Recep anlıyorum. Göreyim bakayım güvenin nasıl. Aslında zaten demiyor mu onu sınamak için bunu soruyordu. Yani Rab izin veriyor. Tamam güvendiğini söylüyorsun ben görmek istiyorum. Her şeyi biliyorum ama görmek istiyorum. Hangi oranda sen bana bakıyorsun, bana güveniyorsun? Evet. O dönemde bir dinar vasıfsız bir işçinin maaşıydı. Bir günlük maaşı. Hesapladığımızda hesabını kitabını yaptım ben 7 aylık. Yani yüksek bir miktar aslında 7 aylık maaş. Yani bu 200 dinarı hesapladığım zaman 200 dinar 7 aylık maaş oluyor. Bir işçinin 7 aylık, vasıfsız bir işçinin 7 aylık maaşı oluyor. Şimdi yüklü bir para, bunu biliyoruz. Fakat halk acıkmış, ihtiyacı var, ihtiyaçları karşılanması gerekiyor. Filipus ne yapıyor? Olayın çözümünü neye bağlıyor? Maddiyata bağlıyor. Şimdi bizler de çoğu zaman işi biz maddiyata bağlamıyor muyuz? Çoğu zaman. Mesela kiliselerde bu oluyor genelde. Bir hizmet var. Hizmet için destek gerekiyor. Hemen başlıyorlar. O hizmet için ne kadar para gider? Hemen başlıyoruz. Para hesabına. Ne kadar para gider? Ne kadar para harcanır? Başlıyoruz hesap etmeye, matematik hesabı içerisine düşmeye. Filipus'un kafası sayılara odaklı sevgili kardeşler. Ama ben diyorum ki hamdolsun. Bu dünyada sayılarla uğraşacağız. Sayılara odaklı bir şekilde kafa yoracağız. Ama hamdolsun Rabbin yanında hesap kitap defteri olmayacak. Hamdolsun. İbrahim gibi yani işte ben ölürsem şunu şuraya hani o hesaplar olmayacak hamdolsun. Hesap kitap defteri olmayacak. Rabbin yanında böyle şeylerle uğraşmayacağız hamdolsun değerli kardeşler. Ama şimdi Filipus evet ne yapıyor? Evet. Yapmış olduğu hesaplamanın sonunda bu kadar miktarın yetmeyeceğini bile ne yapıyor? Söylüyor değil mi? Yani hesaplıyor 200 dinar ve bu 200 dinar yetmez diyor. Yetmez diyor değerli kardeşler. Neden? Yetmez. Çok basit. Yetmez çünkü hesabın içerisinde İsa yok. Onun için yetmez. Aynı şekilde dedik ya az önce konuşurken. Ben Rab için bunu yapıyorum. Bunu ben Rab için yapıyorum. Hayır. Asıl önemli olan Rab o işin içinde mi değil mi? Bu çok önemli. Hesabı yap. Ama hesabı yapıyorsan Rab'le beraber yap. Hesabın içerisinde yaptığın matematik hesabı içerisinde Rab de olsun sevgili kardeşler. Eksik olan buydu. İsa yoktu. Hesabın içerisinde Mesihsiz hesap yapmıştı Filipus. Bizler de ne yapıyoruz? Çoğu zaman Rabbi dışarıda bırakıyoruz ve içinde bulunduğumuz durumlarda çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ve bunun sonucu olarak da ne yapıyoruz? İnanılmaz tutum ve davranışlar sergiliyoruz değerli kardeşler. İşin içerisinde İsa olmadığı için tipi tip adımlar atıyoruz. Akıl almaz kararlar veriyoruz değerli kardeşler. Bakın alacağımız her kararda, atacağımız her adımda Recep olmasın ama Rab İsa Mesih her zaman olsun. Her zaman onu hesaba katın değerli kardeşler. Bir adım atarken, bir karar alırken ya da bir şeyin hesabını yaparken. İkinci çözüm önerisi kimden geliyor? Hayır. Kimden geliyor? Atılgan olan, heyecanlı olan Andreas'tan geliyor. Evet doğru İsmet. Kalabalığın içerisinde ne yapıyor? Elinde 5 ekmeğiyle 2 balığı olan bir çocuğu buluyor. Ama ilginç bir şey var mı? Kendisi de emin değil. Buluyor tabii ki. Yani benim hoşuma giden, en azından çözüm üretme çabası içerisinde, yani çözümün bir parçası olması içerisinde olması güzel bence Andreas'ın. Ama getirdiği öneri bile kendisi emin değil. Nereden anlıyoruz? 9. ayete bakın. Filipus'un kendisi bile emin değil. Bakın, çözüm getiriyor, çocuğu getiriyor ama emin değil. Bu koca topluluk için nedir ki diyor bu? Ulan madem öyle niye getirdin o zaman? Madem emin değilsin. Ama diyorum ya, az önce söylediğim gibi, yine çözümün bir parçası olması, birilerini bulup getirmesi bence yine bir artı olaraktan kabul etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Üçüncü çözüm önerisi, şimdi Hatice dediğin doğru. Üçüncü çözüm önerisi kimden geliyor? Asıl çözümün kaynağı Rabbimiz İsa Mesih'ten geliyor değerli kardeşler. Alıyor çocuğun elindeki miktarı, bakıyor mu? Allah şu kadar var ya, çok az. Hiç bunun yorumunu yapıyor mu? Yapmıyor. Çocuğun elindeki miktara hiç bakmıyor. Ne kadar olduğuna bakmadan alıyor, miktara bakmadan elde olanla yetiniyor ki bu çok önemli. Biz de elde olanla yetinmemiz gerekiyor. Yetiniyor ve ne yapıyor? Şükrediyor. Kafayı yukarı kaldırıp Rabbe şükrediyor. Yani ben o kafayı yukarıya kaldırması çözümün kaynağının kimde olduğunu bize gösteriyor. Çözümün kaynağı Rabbin kendisindeydi, Tanrı'daydı. Her şeyi yaratan, her şey üzerinde egemen olan Tanrı'nın elinden çıkıp geliyordu çözüm değerli kardeşler. Onun için Rabbimizin bu şekilde davranması bizim için örnek olsun. Şimdi Rab miktar küçük olmasına rağmen, ben çok seviniyorum, Rab miktarı küçümsemiyor Hatice. O zaman diyebilir miyiz? Rab İsmet'in elinde olan miktar ne kadar az bile olsa onu küçümsemiyor, demiyor ki ya bu az, biraz daha onu çoğalt. Elinde olan az, biraz daha bunu büyüt. Hayır. Elindeki miktarın azlığına bakmıyor. Az bile olsa o az olan miktarı küçümsemiyor. En küçük şeyleri bile kullanmaktan hoşnut olan Rabbimiz var. Hamdolsun. Bu güzel. Bizleri bu teselli etsin. En küçük şeyleri bile, en önemsiz gibi görünen şeyleri bile kullanan Rabbimiz var. Ve bunu kullanmaktan da hoşnut olan bir Rabbimiz. Hamdolsun değerli kardeşler. Ve şükrediyor ve ne yapıyor? Şükrettikten sonra öğrenciler tarafından miktar dağıtılıyor değil mi? Çoğaldıktan sonra dağıtma işini kim yapıyor? Öğrenciler yapıyor. Demek ki çözüm Rab'den geliyor. Çözümün kaynağı ne Filipus, ne Andreas, ne de Recep. Çözümün kaynağı Tanrı'nın kendisi. Çözüm İsa Mesih'te değerli kardeşler. Öğrencilerin getirdiği önerilerde değil. İşi yapan Rabbimizin kendisi. Ama yapılan işin keyfini doya doya yaşayan kim? Dağıtma sevincini yaşayan kim? Öğrenciler. Bu güzel işte. Bu güzel değerli kardeşler. Bence bugün de Rabbimiz aynı şekilde iş görüyor. Şöyle düşünün. Bir ihtiyaç grubu var. Bu ihtiyaç ne olursa olsun, sadece bu şekilde düşünmeyin. Herhangi bir ihtiyaç var. Bu ihtiyaç karşılanması lazım. Bir de burada sahip olduğumuz bir değer var. Doğru mu? Şimdi bir zenginlik, Rabbimizin sahip olduğu zenginlik bir değer. Burada da ihtiyaç içerisinde olan bir grup. Şimdi bu iki nokta arasında bir alan var. Ne bu alan? Almanca'da ne diyorlar? Arbeitsfeld. Yani iş alanı, çalışma alanı. Bakın değerli kardeşler, harika bir şey var. Rab onları doyurabilir miydi? Ha? Doyurabilirdi. Ama ne yaptı? Hedefe nasıl ulaştı? Öğrencileri kullanarak, doğru mu? Bakın değerli kardeşler, Rab'de sahip olduğumuz kurtuluşu insanlara götürme, paylaşma bizim işimiz. Rab bizlerle hedefe ulaşmak istiyor. Yani onun için kutsal kitapta ne diyor? Rabbin iş ortaklarıyız. Doğru mu? İş ortakları. Tanrı'nın emektaşları. Rab bizlerle iş görüyor. Bakın, Lazar'ı ölümden diriltirken, İsa Lazar'ı ölümden diriltirken şunu yapamaz mıydı? Taşı kaldırırdı. Lazar çık dışarı derdi, çıkarırdı. Doğru mu? Ama yapmadı. Oradaki insanlara ne dedi? Taşı kaldırın dedi. Doğru mu? İlginç. Onlara görev verdi. Yanılmıyorsam Yuhanna 2. bölümde bir kere paylaşmıştım burada. İsa o 6 su küpü vardı. Onları ne dedi? Şimdi onları bir hareketle iyi şarapla dolduramaz mıydı? Bakın oradaki kişiler dedi suyla doldurun. İsa bir el hareketiyle doldurabilirdi ama doldurmadı. Oradaki insanlarla hedefe ulaştı. Bakın Rab seninle, Rab benimle birlikte bütünlük içerisinde iş görüyor değerli kardeşler. Rabbin iş ortakları olduğumuz için değerli kardeşler. Şimdi çocuğun davranışına bakın. Beni çok teşvik ediyor. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Çocuğun davranışına baktığınız zaman. Çocuk şöyle yapamaz mı diye. Ulan 5 parça ekmek var. Doğru mu? 2 tane balık. Ulan şu ekmeğin bir tanesini cebe indireyim. Balığın bir tanesini de cebe. Ne olur ne olmaz bakarsın. Acıkırım bir şey olur. Anlatabiliyor muyum? Başıma dert almayayım diye. Bir ekmek bu cebe. Diğer balığın bir tanesine bu cebe gitti. Diğerlerini verebilir miydi? Yapabilirdi, doğru mu? Ama ilginç olan çocuk böyle yapmadı. Nasıl yaptı? Elinde olanı verdi. Bu çok önemli. Yani bana buradaki mesaj şu. Recep, elinde olanla başla diyor. Elinde olanla başla. Elinizde ne var bilmiyorum. Yani bu zaman olabilir, senin bir armağanın olabilir, yeteneklerin olabilir. Yani neyse, onunla başla. Adımını at, başla. Gerisi benim elimde. Eğer sen elinde olanla başlamazsan, elinde olanı tuttuğun zaman, elinde tuttuğun değer büyüyor mu gün geçtikçe? Hayır, aynı kalıyor. Bu çok önemli. Elinde tuttuğun zaman aynı kalıyor. O aynı şey aynı kalıyor. Ama onu verdiğin zaman çoğalıyor. Gördük değil mi? 12 sepet. Rabbin zenginliğine bakın değerli kardeşler. Elimizde olanla başlamanın ne kadar gerekli, önemli olduğunu bize gösteriyor. Eğer elimizde olanın değişmesini istiyorsanız gelin elimizde olanla, sepetimizde ne varsa gelin onunla başlayalım. Sadık bir şekilde. Gerçekten güvenmek, bırakmak demek. Bakın bize 37. mezmur diyor ki Rab'be güven. Öyle diyor değil mi? Rab'be bırak. Ayet sen söylemen lazım. O senin ayetindir herhalde değil mi? O da Rab'be güven değil mi? O da yapacaktır diyor. Demek ki atılan küçük itaat adımları bizi sonuca ulaştırıyor. Bir küçük adım atıyorsun, bir destek alıyorsun. Bir küçük adım daha, arkadan bir destek daha. Atılan küçük adımlar seni sonuca ulaştırıyor. Ben inanıyorum ki o topluluk içerisinde, mesela biz yürüyüşe çıktığımız zaman ne yapıyoruz? En azından bir şey yapıyoruz. Yanımıza bir elma alıyoruz değil mi? Mesela yürüyüşe çıkarken yanınıza bir şey almıyor musun? Belki mesela... Bir 10 kilometre yürüyüşe çıkıyorsunuz. Bir sırt çantası alıyorsunuz. O sırt çantası içerisinde bir şeyler var değil mi? Mutlaka. Fıstık, mıstık. Neyse. Ben hani şunu demek istiyorum. Neden bunu söylüyorum? Fıstık olabilir. Ben çoğu kez bir elma alıyorum yanıma. Hem susuzluğumu giderdiği için. Elma alıyorum. Şimdi ben sadece bu çocuğun elinde bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Hepsi birkaç gündür yürüyorlardı. Mutlaka hazırlıklıydılar. Bazılarının elinde de bir takım şeyler vardı. Ama ellerindekine baktılar. Minnacık bir şey. Kalabalığa baktılar. Ulan bu elimdeki şey ne? Hiçbir şey. Güvensizlik. Ama çocuk tam tersini yaptı. Elinde olan o küçücük miktarla başladı. Adımını o küçücük miktarla harekete geçirdi. Ve müthiş bir şekilde sonuca ulaştı. Onun için diyorum, Rab yukarıdan manna yağdırabilirdi. Yani oradaki halkı nasıl doyurduysa o 5000-10000 kişiyi de mannayla doyuramaz mıydı? Manna yağdıran bir Rab. Anında her şey yapabilirdi sevgili kardeşler. Onun için burada en önemli olan şey miktarın ne kadar küçük olduğu. Hiç gözünüzde bu olumsuz olarak görünmesin. Bakın, Mara'ya vardıklarında su içilmiyordu değil mi? Acıydı su. Çıkış kitabında okuyoruz. Doğru mu? Tanrı neyi kullandı? Ağaç. Ama nasıl ağaç? Diyor ki küçücük bir ağaç parçasını, dal. Küçücük sopa. Yani biz yani yolda giderken ben yürüyüş yaparken hanımla beraber önümde vardığım bir tekme atıyorum. Küçücük bir şey. Anlamı bile yok. Ya Rabbimiz o küçücük o ağacı, parçayı atıyorlar suya. Ve su tat düşünüyor. Demek ki en küçük, en değersiz olan niteliksiz Recep'i alıyor, nitelikli duruma getiriyor Rab. Bundan daha harika bir şey olabilir mi? Rab fahişeyi bile kullandı ya. Fahişeyi bile kullandı. Değil mi? Aynı zamanda düşünün. Samiri kadın vardı değil mi? Onu bile kullandı. Koskoca şeyin, kasabanın kurtuluşunu sağladı. Rab miktara bakmıyor. Elinde eşeği kullandı. Amin. Değil mi? Konuşturdu eşeği konuşturdu. Çok doğru söylüyorsun. Rab elimizdeki miktarın ne kadar oranda olduğuna bakmıyor. Sadece bakıyor elinde ki ne? Bu ya da bu. Diyor ki sana Recep onunla başla. Ayşe onunla başla. Rabbe güven ve itaat et ve onunla adımını at ve başla. Bizlere düşeni yaptığımızda o da gereğini mutlaka yapacak. Düşünelim. 1. Krallar 17. Şimdi orada serafatlı bir kadından söz ediyor. Dul kadından söz ediyor. Hatırlıyor musunuz? Çok iyi bilinen bir bölüm. Krallar 17. bölüm. 1. Krallar 17. bölüm. Serafatlı dul kadın. Şimdi o serafatlı dul kadına baktığımız zaman değerli kardeşler. Orada 17. bölümde kadının elinde, o dul kadının elinde birazcık un vardı. Yani 15, 14, 13, 17. bölüm. O tarafta. Birazcık un, birazcık da yağ vardı. Şimdi bu birazcık un, birazcık yağ kadının kendisine bile yetmez. Yetecek durumda değil. Ama ona rağmen Tanrı'nın eline teslim etti. O azıcık unu ve yağı. Sonucu biliyor musunuz? Ha? Bunu okumanız lazım. 16. ayete bakın. 17. bölümün 16. ayeti. İsmet okuyabilecek misin onu? 16. ayet.
Rabbin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca küpten un, çömlekten yağ eksilmedi.
Amin. Amin. Eline teslim edildiğinde küpten un, çömlekten yağ eksilmedi. İşte böylesine harika bir Rabbe aitiz değerli kardeşler. Bizler üzerine düşeni yaptığımızda o da gerekeni mutlaka yapacak. Önemli olan değerli kardeşler bizler üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor değerli kardeşler. Onun ellerinden çıkıp gelen kurtuluşu insanlara büyük bir sevinç içerisinde götürmemiz, kurtuluş haberini ulaştırmamız gerekiyor. Ben bunun sevincini doya doya yaşıyorum. Hapishanede 18 yıl yaptım. Sonuç 15 kişi iman etti. Her fırsatta Rabbi anlatmaya başladım. Hala yapıyorum. Sizler de fırsatları değerlendirin değerli kardeşler. Ve son bir düşünceyle sizi baş başa bırakacağım. Bakın lütfen Bu da çok önemli. Beşinci ayete son kısmına. Beşinci ayetin son kısmı. O ayeti okuyabileceğim mi? Beşinci ayetin son kısmı. Ne diyor? Buldun mu sen? Hatice, söyle bakalım.
Son kısmı. Filipus'a bunları doyurmak için nereden ekmek alalım diye sordu.
Evet. Şimdi bakın. Ne diyor? Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım? Değil mi? Sizin tercümede yeterli sözü var mı? Bu ayetin içerisinde yeterli sözünü görüyor musunuz? Yani Rab şöyle diyor mu? Bunları doyurmak için yeterli ekmeği nereden alalım? Ha? Çok dikkatimi çekti benim ha. Burada yeterli sözü var mı? O zaman diyebilir miyiz? Rab yeterlilik mi arıyor? Aa. Yeterlilik aramıyor değerli kardeşler. Yeterli iman aramıyor. Bizde iman arıyor, iman. O kadar. Yeterli iman değil. İman arıyor. Yani elinde olanla başlamamızı, elinde olanla adım atmamızı bizden bekliyor değerli kardeşler. Sepetinin içinde ne varsa onunla başla diyor değerli kardeşler. Onun için Rab gerçekten hepimiz için aynı şeyleri vurguluyor. Rab yeterlilik aramıyor bizden. Ama yetersiz olan bizleri yeterli duruma getirmek istiyor. Amin. Bu harika bir şey. Nasıl? Sağlık bir şekilde. Ben bunu uydu için tekrar vereceğim bu örneği. Hatırlıyorsunuz bu örneği verdim birkaç kez. Yaşanmış bir örnek. Mutlu Teresa. Amerika'ya gidiyor bir konferansa konuşmak için. Konferansın sonunda bir senatör, Amerikalı bir senatör, Mutlu Teresa'ya diyor ki, yani kadın biliyorsun yardımsever bir kadın, müthiş derecede dünyada çok büyük eserler yaptı. Çok parasal destekler verdi kadın. Müthiş çalışkan bir kadındı. Senatör diyor ki Mutlu Teresa'ya, ya diyor ben senin verdiğin emeğe bakıyorum. O kadar çalışıyorsun, çabalıyorsun, emek veriyorsun. Ama bu emeğinin karşılığında ortaya çıkacak olan sonuç bu kadar kocaman olması gerekirken şu kadarcık bir şey. Bu nasıl oluyor ya? Sen bu kadar emek ver, bu kadar çaba harca, sonuç bu. Neden kocaman değil? Ne kadar daha fazla olması gerekmiyor mu? Mutlu Teresa'nın sözü benim için geçerli, sizler için de geçerli olsun. Ne diyor biliyor musunuz? Sevgili senatör diyor. Tanrı beni başarılı olmaya çağırmadı. Sadık olmaya çağırdı. Sona kadar sadık olun.